Ayrım 4. Süha aralarına Murat direği girdiğinden konuşan Sofu'yu iyi göremiyordu. Az ilerideki pencereye doğru yürüdü. Bir yandan da köylüler böyle gizlice kendilerini izlediğimi fark etseler ne derler diye tedirginlik duyuyordu. Ama içeri girip her şeyi bozmak daha kötü olmaz mıydı? En iyisi kimseye görünmeden tören bitinceye kadar beklemekti. Önüne geldiği pencerenin camı o kadar tozluydu ki içerisini göremedi. Gömleğinin koluyla camı silmek istedi. Olmadı. Cam bir türlü temizlenmiyordu. Islak bir bez bulsa. Ama gömleğinin ıslak olması gerekmiyor muydu? Eliyle sırtını, göğsünü yokladı. Gömlek kibrit gibi kuruydu. Sanki bütün yağmur onun sırtından geçmemişti. Saçlarını yokladı. Onlar da ıslak değildi. Doğru, artık üşümüyordu da. Hava birdenbire ısınıp her şeyi kurutmuştu. Bu olanaksızdı. Yol o kadar uzun sürmüş olamazdı. Ne zamandır bu köydeydi? Düşündü, düşündü, işin içinden çıkamadı. Belki de ıslandığından bu yana çok uzun bir süre geçmişti de o farkında değildi. Bu olabilir miydi? Yeniden pencerenin tozlarını silmeye başladı. Tüm çabasına karşın tozlar temizlenmedi. Gömleğini tükürüğüyle ıslatıp denedi. Ama cam sanki tozlarla boyanmış gibiydi. Başka bir pencereye doğru yürüyecekken hemen arkasında duran bir ağaç dikkatini çekti. Ne ağacı olduğunu kestiremedi. Ama yaprakları öyle kocamandı ki karanlıkta bile gümrahlıkları belli oluyordu. Ağaca doğru yaklaştı. Kendisine uzanan bir dalın yapraklarını elleriyle sıyırdı. Avuçlarında yaprakların ıslak yumuşaklığını hissederken gecenin içine güzel bir koku yayıldı. Ne ağacıydı bu? Cevize benziyordu ya, yaprakları sonbahara kalır mıydı onun? Şimdi sonbahar mıydı? Kafası yine karışmaya başlıyordu. Düşünmemeye çalışarak yeniden pencereye döndü. Yaprakları sağ avucuna alarak cama uzandı. Yine o güzelim koku yayıldı etrafa. Hiç şüphesiz cevizdi bu. Çocukluğunun ilk yılları Beykoz sırtlarında kocaman, bahçeli küçücük bir evde geçmişti. Bahçenin ortasında üç büyük ceviz ağacı vardı. Taze cevizlerin kabuklarını kırıp yemeye bayılır, bu işi yaparken elleriyle dudakları kapkara olduğu için de annesinden sık sık azar işitirdi. Bu iri damarlı açık yeşil yaprakların kokusuna o günlerden aşinaydı. Eğilip avuçlarındaki yaprakları kokladı. Ne kadar da taze duruyorlardı. Üstelik sonbaharda. Belki de buradaki cevizlerin yaprakları sonbaharda bile ilk yazdaki kadar canlı oluyordu. Yaprakları cama sürtmeye başladı. Yaprakların değdiği yerde tozlar çözülüyor, cam berraklaşıyordu. İçeride önce dedeyi gördü. Adam Murat direğinin tam önünde secdeye kapanmış, öylece duruyordu. Yaşlı Sofu kalabalığa bakarak konuşmasına devam ediyordu. Tırnak içinde, kötü düşünceler içimizde durmasın, gönül evimiz kirlenmesin, meydanda oturan vebal altında kalmasın, Allah eyvallah diyerek bitirdi sözlerini. Tırnak içinde, bu bir tür öz eleştiri toplantısı diye düşündü Süha. Tırnak içinde, komünist partilerin bir zamanlar yaptığı açık üye toplantıları gibi bir şey. Demek önce dede eleştirilecek. Eleştirilecek mi? Yok canım. Şimdi kim çıkıp da dedeye dil uzatacak? Bu törende bizim parti toplantıları gibi bir formaliteden ibaret. Ama dur, bu da ne? Dedenin hemen arkasında oturan insanların kıpırdandığını gördü. Herkes başını çevirip kapı yönüne bakıyordu. Süha da oraya baktı. Karanlığın içinden omuzlarında sandığa benzer bir yük taşıyan dört genç çıktı. Gençler ışığa yaklaşınca yüklerinin bir tabut olduğunu anladı. Vay canına, bu da neyin nesi? Yoksa bu gördüğüm mezarda olması gereken ölü mü? Hayır canım, olamaz. Ama ortada bir tuhaflık var. Gerçekten de açık mezardaki ölü bu olmasın? Bunu neden yapsınlar ki? Gömülmüş bir ölüyü mezarından çıkarıp böyle bir ayna getirmenin ne anlamı var? Cem evinde herkes susmuş, şaşkınlık içinde meydana doğru ilerleyen tabutu izliyordu. Taşıyıcıları tabutu dede ile Murat direği arasındaki yere indirdikten sonra yeniden kalabalığın arasına karıştılar. Yaşlı Sofu da neler olup bittiğini anlayamamış, soru dolu gözlerle toplulukta birilerini arıyordu. Dede hala secdede olduğu için hiçbir şeyin farkında değildi. Kalabalık yine kıpırdanmaya başlamıştı. Orta yaşlı bir kadın ile iri yarı bir adam ayağa kalkarak meydana doğru yürüdü. Onları genç bir kadın izledi. Kalabalıkta fısıldaşmalar oldu. Yürüyenler sanki hiçbir şey duymuyormuş gibi başları önde meydana doğru kararlı adımlarla ilerlediler. Kız bir ara başını kaldırıp tabuta doğru baktı. Yüzü sapsarıydı. Gözlerinin önünde mor halkalar oluşmuştu. Ama bu kederli halinde bile insanı çeken bir yan vardı. Genç kızın karnında narin bedeniyle hiç de uyuşmayan bir kabarıklık göze çarpıyordu. Meydana varınca orta yaşlı adam Tabutun baş ucuna, kadınlar ise ayak ucuna oturdular. Yaşlı Sofu tam bir şaşkınlık içindeydi. Ne yapacağını bilemeden bir tabutun başında oturan adama, bir secdeye kapanmış dedeye bakıp duruyordu. Neden sonra kendini toparlayarak konuşmaya başladı. Ey dede, dil verdim baş kaldır, döktüğünü doldur, ağlattığını güldür, yıktığını yap, dar gel doğru söyle, dedi. Bu sözler üzerine dede doğruldu. Dizlerinin üzerine oturdu. Secdedeyken duyduğu seslerin ne olduğunu anlamak için başını çevirerek geriye baktı. Önce tabutun başındaki adamı gördü. Adamın yüzüne bakarak kendisinden ne istediğini anlamaya çalışırken birden yerdeki tabutu fark etti. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Yanlış mı gördüm diye iyice baktı. Yo, yanılmamıştı. Gerçekten de bu bir tabuttu. Böyle bir şeyle karşılaşacağını hiç düşünmüyor olmalıydı. Soran bakışlarla yaşlı Sofu'ya döndü. Dedenin bakışlarını bir işaret olarak alan Sofu, tabutun başında oturan adama sordu. Ali Rıza Can, bu tabut nedir? O tabut değildir, dedi Ali Rıza. O benim oğlum İsmail'dir. İsmail'in çoktan soğumuş, paramparça bedenidir. Esasında onu savunmak benden çok sana düşerdi. Sen ki onun rehberiydin. Tarikatta rehberlik babadan önde gelir. Ama sen adı kötüye çıkmış taliplere rehberlik edip şanını lekelemek istemedin. İsmail biraz şaşalayınca onu terk ettin. Eh madem sen onu terk ettin, Sofu olmasak da artık bize düşer oğlumuzu savunmak. Sofu'nun solgun yüzü iyice sarardı. Burun kanatları öfkeyle titremeye başladı. Ama kendine hakim olmayı bildi. Bak Ali Rızacan, dededen, benden şikayetçi olabilirsin. Bu meydanda meseleyi enine boyuna tartışır, sen haklıysan suçumuzu kabul eder, cezamız neyse çeker, senin de hakkını veririz. Ama bu meydana ölü getirildiği duyulmuş, görülmüş iş değildir. Tarikat erkanımızda bunun yeri yoktur. Ölen insan Allah'ı ile baş başa kalmıştır. Artık bizim ona yardımımız dokunmaz. Dualanan, töreni yapılan bir ölünün sizinle ilişiği kalmaz. Ama mundar birleşmiş gibi, ardından tek hayırlı söz bile edilmeden öylecene mezara atılan bir ölünün sizinle çok işi vardır. Ben oğlumu hayır duaları almadan, komşularım haklarını helal etmeden öteki dünyaya yollamam. Bu mesele çözülmeden bu tabut bu meydandan kalkmaz. Acını anlıyorum Ali Rızacan. Lakin yaptığın yanlıştır. Hem de günahtır. Zorla menzile varılmaz. Zorbalıkla hak alınmaz. Gel şu ölüyü buradan çıkarıp öyle sürdürelim görgümüzü. Geri adım atmaya hiç de niyeti olmayan Ali Rıza, Sofu'ya yanıt verecekti ki dede söze karıştı. Tırnak içinde, müsaaden olursa ben de konuşmak isterim Bektaş Sofu. Aslına bakarsan ben de senin gibi düşünürüm. Bu meydanda ölü bulunması erkanımıza uygun değildir. Lakin tarikat kardeşleri arasına düşmanlık, kin tohumları düşmemelidir. Ben derim ki bu defalık bu ölü meydanda aramızda kalsın. Bu tutumumuz Ali Rıza Can'ın yüreğindeki acıyı birazcık olsun hafifletse bile bizim bundan duyacağımız sevinç büyük olur. Posta oturan öteki sofular da başlarını sallayarak dedeyi onaylayınca Bektaş Sofu onlara uymak zorunda kaldı. Madem ki huzurda bulunan erenler böyle uygun görüyorlar, peki tabut aramızda kalacak, dedi. Ali Rıza'nın yüzünden belli belirsiz bir utku yalımı geçti. Sofu önünde boyun eğmiş dedeye doğru bakarak, ''Senden davacılar var, bu duruma ne dersin?'' diye sordu. Dede derin bir soluk alarak başladı konuşmaya. Tırnak içinde, ''Biz bu meydana görülmeye, yanlış yaptıysak düzeltmeye, bizden zarar görenler varsa hakkını vermeye geldik. Eğer yol kaldırırsa yolumundan yoldayım. Yol kaldırmazsa ne çare? Allah eyvallah diyerek başını öne eğdi. Sofu Ali Rıza'ya döndü. Tırnak içinde söz sende, dile gel anlat dedi. Az evvel de söyledim. Ben oğlumun hakkını istiyorum. Bu köyde ölen herkese yapılan törenin neden oğlumdan esirgendiğini öğrenmek istiyorum. Alelacele toprağa gömülen İsmail'imin duasının tamamlanmasını, törenin yapılmasını, ona duayı çok gören dedenin, sofuların bunun hesabını vermelerini istiyorum. Ama önce sen Bektaş Sofu, şu soruma cevap ver. Sen ki bunca yılın sofususun, sakalların bu erenler meydanında ağarmıştır. Bu köyde hepimiz seni severiz, sayarız. Sen böyle mübarek bir adamken nasıl olur da sana bağlı bir talibin dualanmadan gömülmesine razı gelirsin? Böyle yanlış bir işi nasıl yaparsın? Bektaş Sofu kendinden son derece emin bir tavırla dinledi Ali Rıza'yı. Doğru söylersin Ali Rıza Can. İster sağ olsun, ister ölü, talibi savunmak onun rehberine düşer. Emme ve lakin bu misal senin meselene uymaz. Çünkü senin oğlan talip olmaktan çoktan caymıştı. Ben İsmail'le çok konuştum, onu çok dinledim, çok anlattım. Hatta ona bu ihtiyar halimle yalvardım, yakardım. Söylediklerimi duymazlığa geldi. Gene de peşini bırakmadım. İsmail ise bu yaptıklarımın karşılığını beni küçümseyerek verdi. Sen hakkın değil Hüseyin dedenin sofususun diye bana hakaret etti. Ben ona bir rehber olarak elimden gelen her türlü yardımı yaptım. Yolumuzu, yordamımızı, usul ve erkanımızı ona bellettim. O bunları kabul etmedi. Ama yine de rehberlik görevimi yerine getiremediğimden şüphe varsa cezamı çekmeye razıyım. Yeter ki bu ölüyü savunmaya zorlamayın beni. Ali Rıza öfkeyle söylendi. Yazık sana Bektaş Sofu, yazık. Artık seni tanıyamıyorum. Neredeyse lanetler yağdıracağın bu ölü gencecik bir çocukken bu senin oğlan sofulukta hepimizi geçecek diyen o hoşgörülü adam nerede? Ne oldu sana Bektaş Sofu? Kendini yitirecek kadar çok mu kocadın? Ali Rıza'nın sert sözleri Bektaş Sofu'dan çok dedeyi etkiledi. Dede dayanamayıp patladı. Kendine gel Ali Rıza'can. Bu nasıl konuşmadır böyle? Hak talep etmekle hayasızlığı birbirine karıştırma. Burası erenler meydandır. Burada öyle ulu orta laf söylenmez. Herkes sözünü tartıp öyle konuşmalıdır. Yoksa ortalıkta ne hak kalır ne de tarikat. Ali Rıza'can dedenin bir boğanınkini andıran kalın ensesine sıkıntıyla baktı ama sesini çıkartmadı. Dede sözlerini sürdürdü. Bektaşcan'ı hepimiz tanırız. Kendimi bildim bileli Hak Muhammed Ali yolundadır. Hepimizden fazla hizmet vermiştir erenler tarikatına. Her zaman hakkı hakikati gözeten bir can olmuştur. Onun insandan umut kestiği vaki değildir. Ama bu defa karşısındaki insan münafıkların sözüne öyle kaptırmıştır ki kendini, gözünü kulağını her türlü gerçeğe kapamış, yola gelmeyi reddeylemiştir. Bizim inancımız insanı sevmeyi öğütler. Tarikatımız insanı eğrileri doğrularıyla kabul edin der. Ama edep erkanımızı hiçe sayanlara da hoşgörü gösterin demez. Bektaş Sofu'yu çok iyi anlıyor, ona hak veriyorum. Çünkü İsmail yolunu şaşırdığı günlerde Bektaş Sofu bana geldi. Durumu anlatıp yardım diledi. Ben de Bektaş Sofu'nun bu dileği üzerine İsmail'in derdini dinlemek, çare bulmak amacıyla köyünüze geldim. İsmail'le oturup saatlerce konuştuk. Ama İsmail sanki taş gibiydi. Nuh diyor, peygamber demiyordu. Ona yardımcı olmak için ne yaptıysam hepsini reddetti. Bütün bunları bilen biri olarak ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Bektaş Sofu rehberlik görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Bu meydanda oturan canlar hatırlayacaktır. 2 sene evvel İsmail tarikata girmek için karşımıza talip olarak geldiğinde, tırnak içinde, ''Ey talip, bu yol zordur, bu yol melamet yoludur, bu yol demirden leblebidir, ateşten gömlektir, son pişmanlık fayda etmez.'' dedik. Erenler buyurmuş ki, ''Gelme, gelme, dönme, dönme, gelenin canı, dönenin malı, bunlara ne dersin?'' diye sorduk. O da bize, ''Erenler yolunda bütün varlığımdan geçtim. Can ve başımı bu yola feda etmeye hazırım. Her şeye razıyım.'' dedi. Biz yine, ''Ey Talip, Allah Muhammed Ali ve 12 imama iman getir. İmam Cafer Üssadık mezhebine bağlı olduğunu bil. Gerçek mürşidin Hazreti Muhammed, rehberin İmam Ali'dir. Ve yine mezhebin Caferi, güruhun ise Naci'dir. Yalan söyleme. Kimsenin ardından dedikodu etme. Şehvet perest olma, edepli ol. Kibir ve kin tutma. Gördüğünü ört, görmediğini söyleme. Elinle koymadığın şeyi alma. Küçükleri sev ve koru. Büyükleri sev ve hizmetlerinde bulun. Hakkı özünde ve sözünde bil. Tüm ikrar verdiğin sözlerden dönme, dönme, dönme. Gelenin malı, dönenin başı. Böylece Allah Muhammed Ali, 12 İmam Ehli Beyt hanedanına inanç getirip, İçten karar verdin mi? Diye sorduk. O da Allah eyvallah dedi. Bunun üzerine biz de ona Ey Talip, Allah erenlerin yardım ve iyilikleriyle ve Cem'deki can kardeşlerin izniyle doğru yolu görüp ikrar bend oldun. Allah erenler ikrarında sürekli eyleye. Bu oturan canlar senin hep manevi kardeşlerindir. Biz seni senden alıp sana verdik. Seni sana teslim ettik. Sen sana sahip ol dedik. Sevindi. Onun sevinci bizi de mutlu etti. Ama bu sevinç uzun sürmedi. İsmail kendine sahip olamadı. Hak Muhammed Ali yolundan kuşkuya düştü. İkrarından caydı. Biz böyle davranmaması için onu defalarca uyardık. Dinlemedi. Yardım elimizi uzattık, geri çevirdi. Beni artık aldatamayacaksınız. Sizde hiç keramet yokmuş, diyerek inancımızdan yüz çevirdi. Yine de gençtir, cahildir, gün gelir düzelir dedik. Ama o ileri geri konuşmayı sürdürdü. Canların arasına ayrılık tohumları ekmeye, kendi itikatsizliğini herkese bulaştırmaya kalktı.